Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için gerekli yan dallar veya gerekli ilim alanlarından söz ettik. Bir konuyu daha konuşmak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı, Arapça, ama gerek Arap için ve gerekse Arap olmayan için, yani Kur'an'ın dilini bilsin veya bilmesin bir insan, Kur'an'ın ne demek istediğinin ya da Müslüman'ın Kur'an'dan Allah'ın rızasını yakalayacağı bir enerjiyi nasıl alacağının belki de %100 değil ama %99 mümkünlüğü ancak tefsir ilmiyledir. Zira Kur'an-ı Kerim'in bir, kendi içinde birbiriyle tefsir edilmesi gerekiyor. Yani bir ayetin, mesela Kur'an'da 6000 ayet var diye, bir ayetin 5999 ayetle bağının bilinmesi lazım. Çıkarıp bir ayeti tavaya koyup kızartıp ondan omlet yapamazsın. Çünkü Kur'an ayetleri paket paket bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim her ayeti belki 100 ayetle, belki 200 ayetle bağlantılı bir kitaptır. Çok önemli. Tefsir sadece bir ayetin ne anlattığını anlatma ilmi değildir. Ayetler arasındaki bağlantıların da çözülmüş olması gerekiyor. Yoksa yarım yamalak bir iman bile çıkabilir ortaya. Birinci tefsir alanı budur. İkinci olarak da doğal olarak anladığımız tefsir, Allah ne anlatıyor burada diye verilen bilginin adıdır. Ama özellikle vurguluyorum, tefsir Arap olmayanların ihtiyaç duyacağı ilmin adı değildir. Kur'an'ı anlamak isteyen herkesin duyacağı bir ilim dalıdır. İhtiyaç duyacağı bir ilim dalıdır. Buna Arap da dahil. Arapçayı çok iyi bilmek, hatta edebiyat profesörü olmak bile Kur'an'ı anlamak demek değildir. Ne dediğini anlarsın Kur'an'ın. Ama ayrıntılara giremez. Bu nedenle bizim tefsirler hakkında da bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Hangi tefsir ne değer taşıyor, bunu bilmemiz gerekiyor. Bugüne kadar kütüphanelerimizde var olan, orijinal, birbirinin alıntısı olmayan 150'den fazla tefsir var. Sadece Arapça kökenliler. Urduca, Farsça, Türkçe olanlar var. Hamdi Yazır'ınki Türkçe mesela. Ama özellikle orijinal Kur'an'ın dilinden olan tefsirleri eksen alarak yola çıkıyor. 150 tefsir var. Bu tefsirlerin etrafında ilave, işte şunun özeti, şunun ilavesi, haşiyesi gibi şeklinde yazılan tefsirlerle bu rakam 1000'i geçer zannediyorum. Çünkü sadece Beyzavi'nin tefsirine, Beyzavi'nin bir tefsiri var. Çok da böyle ahım şahım bulunmaz bir tefsir diye görülmemiş alimler arasında. Dil açısından, yani Arapçayı çözme tahlil açısından çok değerli. 160'tan fazla bilinen haşiyesi var. Haşiye ne demek? A, mesela Beyzavi tefsir yazmış. Geliyor birisi ona açıklama yazıyor. Yani kitabın kitabını yapıyor. Tefsirin tefsirini yapıyor deyim yerindeyse. Çok medrese türü bir kitaptır Beyzavi'nin tefsiri. 160'tan fazla haşiye yazılmış üzerine. Bunlar kütüphanelere intikal etmiş olanlar. Belki 200 tanedir. Bu aynı zamanda kitap, yani haşiyenin yazılması belki de Beyzavi'nin uslubunun muğlaklığından da kaynaklanıyor olabilir. Ya da Allah adının çok duyulmasını istemiş. Neyse artık, her halükarda. Yani orijinal birbirinin alıntısı olmayan 150'den fazla tefsirden, kütüphanelerde var olanlardan söz ediyoruz. Belki yazılmış, kaybolmuş ya da yarısı bulunmuş, yarısı bulunamamış. Belki 2000 tane öyle tefsir vardır. Bu alimlerin Allah'ın kitabını anlatmak için ve Kur'an hizmet kervanına bir tenekede benden buğday olsun diyebilmek için yaptıkları bir gayret, Allah hepsinden razı olsun, hepine rahmet eylesin. Hiçbir tefsir Kur'an'ın tıpatıp anlattıklarıdır denemez. Çünkü tefsir beşeri bir çalışmadır. Kur'an ilahidir. Hiçbir beşer ilahi bir kitaba ilahi kitap düzeyinde destek olamaz. Her biri hamledir, gayrettir, enerjidir, umuttur. Filan tefsir çok müthiş katkıda bulunmuş olabilir. Filan tefsir 5-10 ayetin anlaşılmasına yardım etmiş olabilir. Hiçbir tefsir yegane, yeterli değildir ve asla son değildir. Hamdi Yazır'ın güzel bir tespiti var. Diyor ki, en az her 100 yılda bir tefsir yazılmalıdır diyor. Veya buna yakın bir cümle kullanıyor. Cümleyi tam hatırlamıyorum. Neden? Çünkü yeni dünya hayatı gelişiyor vesaire vesaire. İnsanların eskilerin lisanından anlama, eskilerin mantığını çözmede zorlanıyor olmaları mümkün. Her 100 yılda bir tefsir yazılmalıdır. Allah buna da rahmet eylesin. 100 yıl değil, her ay bile bir tefsir yazılacak hale geldi. Kes yapıştır, kes yapıştır. Tefsir oluyor şimdi zaten. Ama netice olarak şunu söylemek gerekiyor. Tefsir Allah'ın kitabı değildir. Allah'ın kitabını anladığını düşünen bir alemin başkalarına da anlatmak için yaptığı gayretin adıdır. Niyeti kadar Allah'tan ecir görecektir ve bereket görecektir. Biraz sonra tefsirlerden örnekler verince kimin ne kadar bereket gördüğünü, kiminin de unutulduğuna dair inşallah vakit kaldıkça örnek konuşacağız. Şimdi arkadaşlar, tefsirler onları yazanların kapasitelerini yansıttığı gibi branşlarını da yansıtıyor. Mesela aslı tarihçi bir kafası olan, tarih ilminde uzman biri de tefsir yazdığı zaman bakıyorsun ki tarihi belgeler toplar gibi tefsir toplamış. Taberi'nin tefsiri böyle bir tefsirdir mesela. Bakıyorsun kaliteli fıkıhçı bir adam. Tefsir yazmış, fıkıh kitabına yardımcı malzeme olarak yapmış onu. Mesela Cessas denen meşhur bir Hanefi alemi vardır. Tefsiri var, 5 ciltlik. Fıkıh kitabı ayetlerle donatılmış, o kadar. Bunlara ahkam tefsiri deniyor. Kurtubi rahmetullahi aleyh ki kaliteli bir Maliki fakihidir. Malikidir. Endülüs alimler. Kurtuba'dan gelme zaten adı. Kurtubi. Ama Maliki, Şafii, Hanefi, Hanbeli ne mezhepten olursan ol, Kurtubi'nin üstünde bir ahkam tefsiri yok. Bir tane. Rahmetullahi aleyh. Bir tane yapmış. Yani ne bereket vermiş Allah ki. Ondan sonra bir sürü ahkam tefsiri yazılmış. Onun ya uzantısı ya onun seviyesine yanaşamıyor diye kimse itibar etmemiş. Ya demek ki bir kısım tefsirlerde sahiplerinin, yazarlarının etkisinden dolayı ahkam tefsiri olarak ortaya çıkmış. Çok da işe yaramış. Bir kısmı mesela tasavvuf erbabının yazdığı tefsirdir. Tasavvufun kendine ait dünya tefsire yansımış bu sefer. Yani dervişin fikri neyse zikri o ya, müfessirin de mesleği neyse tefsiri de o hale gelmiş. Mesela Ruhul Meani, Kur'an-ı Kerim'in tefsirleri arasında zikredilen tefsirlerden biri, Bursevi'nin yazdığı tefsir, tasavvuf tefsiridir. Dolayısıyla o tefsiri okuyan birisi kendini bir tekkede ders dinliyor gibi sayar. Ama Kurtubi'nin tefsirini Ruhul Beyan. Bursevi'nin ismini yanlış söyledim. Kurtubi'nin tefsirini okuyan biri de kendini mahkeme salonunda zanneder. Çünkü Kurtubi her ayetten muamelatla ilgili, yani kada, yargı ile ilgili hükümleri çıkarmış. Fakih kafalı birisi çünkü. Demek ki tefsirler, müfessirlerin, yani onları yazanların mesleklerini yansıtıyorlar. İsimlerle bunu beraber konuşacağız. Arkadaşlar, şüphesiz tefsir Arapça ile ilgili bir branştır ama tefsirin Arapça olması da gerekmiyor. Tefsir Türkçe de olabilir. Lakin benim küçük bir takıntım var diyeyim. Arapça bir tefsirin başka bir dile tercüme edilmesi bir şey, birisinin kendi lisanından, Arapça olmayan lisanından tefsir yazması başka bir şey. Bence bu daha değerli. Mesela Taberi tefsirinin tercümesini mi almak isterdim ben eğer Türkçe okuyacak olsam? Hamdi Yazır'ı mı almak isterdim? Hamdi Yazır'ı almak isterim. Taberi'nin talebesinin bir şeysi olmaz aslında Hamdi Yazır. Taberi bir alem. Ama Hamdi Yazır'ın anladıklarını yazması başka bir şey. Arapçası iyi olan birisinin Taberi'den alıp yazması başka bir şey. Hamdi Yazır'ın orijinaldir. Övmek veya yermek için vermiyorum bu isimleri. Bildiğimiz isimler diye örnek olarak söylüyorum. Bunun için tefsirin Arapça bilen birisi tarafından Arapça yazılması zaten öyle olması gereken bir durum. Ama mesela İngilizce bir müfessirin İngilizce bir tefsir yazması Arapça yazılmış bir tefsiri tercüme etmesinden daha değerli benim gözümde. Çünkü müfessir beynindekilerini yansıtmalı. Yansıtıyor zaten. Allah'ın kitabından anladığını bana yansıtıyor. Eğer mesela Mevdudi'nin tefsirle ilgili bir çalışmasını ben Türkçe'ye tercüme edip aldığım zaman salçadan yeni bir salça yapmak gibi karışık bir işe girmiş olurum. Neden? Mevdudi bir defa Arapçadan anlayıp Urduca yazmış. Domatesten salça yapılmış mı? Yapılmış. Ondan sonra Urduca bilen biri alıp bunu Türkçe'ye tercüme etmiş. Salçadan bir salça daha üretilmeye çalışılıyor mu? Çalışılıyor. Bir, kesinlikle Mevdudi ne kadar iyi bilirse bilsin, Arapçadan Urdu'ya geçirirken bu bir tahribat gördü zaten. Eksiklik, fazlalık anlamında değil. Kur'an'ın bir dilden bir dile geçirilirken ki Arapça düzeyinde kalitesi kalıyor mu anlaşılan mefhumun? Hangi dil öbür dile %100 aktarılabilir? Hiçbir dil öbür dile tercüme edilemez. Çünkü dil ruhu, duygusallığı yansıtır. Yani benim anlattıklarım, bu Türkçe anlattıklarım benim haleti ruhiyemi, içimdekini yansıtıyor. Ben bunu içimdekini yansıtacak şekilde anlattım. Birisi ne dediğimi anlatabilir. İçimdeki heyecanı asla anlatamaz. O sırıtır. Yani %100 anlatamaz. Yoksa %70, %80 çok iyi tercüme eder, %90'lara çıkarabilir. Onun için Mevdudi zaten müfessir değil. O düzeyde alim biri değil. Tutmuş, Kur'an'la ilgili makaleler yazmış. Sonra bunu tefsir haline getirmişler. Bu Urduca olmuş. Ne kadar taberileşti ki bu? Ne kadar taberi, kurtubi düzeyinde kaldı ki? Bu da zaten domatesten yapmış bu salçayı. Sonra o alınıp Türkçe'ye tercüme edilmiş. Ben Kur'an lezzeti ya da Kur'an'ın vereceği heyecanı onda bulamam. Mevdudi'yi bulurum. Şöyle yapılsa nasıl olurdu mesela? Ben önüme Mevdudi'nin tefsirini koydum, onu tercüme etmiyorum. Mevdudi'den anladığımdan bir tefsir yazıyorum. Adına da Mevdudi'den etkilenerek yazdığım tefsirdir diyorum. Altına da Nurettin Yıldız yazıyorum. Bence bu daha değerli. Bu daha değerli. Neden daha değerli? Hiç olmasın. Benim duygularımı tam yansıtıyor. Ama ben onu tercüme ettiğim zaman Urdu'dan Urduca'dan ne beni yansıtıyor ne Mevdudi'yi yansıtıyor artık. Ama tefsirlerin Arapça olması gerekir diye bir kayıt asla yok. Tefsir, Kur'an anlatmak içinse Çince, Japonca, Urduca, Tanzanyaca, İroca, Yunanca, nece varsa bu dünyada oca yazılmalı. Ayrı bir konu. Bunu konuşmuyoruz. Tefsir Araplara mahsus bir ilim dalı değil. Ama Arapçanın etkisi şüphesiz değerli, ayrı bir konu. Burada arkadaşlar zihnimizde bulunsun diye kronolojik sıralamasına dikkat ederek önemli tefsirlerden ayrıntılarına dikkat ederek bir açıklama yapmak istiyorum. İlk büyük tefsir 30 ciltlik Camiül Beyan tefsiridir. Taberi rahmetullahi aleyhin tefsiridir. Taberi'yi biz tarihte meşhur biri olarak biliyoruz. Tefsirde de meşhurdur. Camiül Beyan, yani Taberi'nin tefsiri, işte hicretin ilk 3-4 asrındaki ürünlerden bu. Yani Taberi insan olup olmadığı konusunda şüphem var benim zaten. Zannediyorum Allah Teala böyle ifrit gibi cinlerden birini mi gönderdi, ne yaptıysa. Çünkü yani enteresan bir yazma, okuma yeteneği var. 250 sene de yaşamamış işin garibi. Çok uzun yaşamış biri de değil. Günde bugünkü rakamlarla yani 300 sayfaya yakın yazı yazıyormuş. 300 sayfa yazan adam en az 3000 sayfa okuması lazım ki bir şey yazabilsin. Yazdığı da roman, aşk romanı değil. İbn Abbas böyle dedi diyor. İbn Mesud böyle dedi diyor. Nakil yapıyor sana. Bir yerden duyduklarını ve okuduklarını söylüyor. Cin midir, melek midir hala anlamış değilim ama herhalde insandı büyük ihtimalle. Çünkü yiyip içerken gören olmuş onu. Böyle bir tarihte de bir numaradır. Yani bütün İslam tarihinin gider gider aslı Taberi'ye dayanır. Tarihul Ümemi vel Muluk diye bir kitabı var. Tarih oraya dayanır. Tefsirde de tarih. Ama bazı müfessirler Taberi'den aldığını söylemeden yazmışlardır. Bazıları da Taberi'de gördüm diyerek yazmışlardır. Yani bugünkü tefsir yatırımının, kütüphanelerdeki yüzlerce binlerce tefsirin yüzde belki de 80'i Taberi'ye aittir. Allah şefaatini ermeyi de bize de hepimize de nasip etsin. Lakin arkadaşlar Taberi tefsiri ilim bakımından belge değildir. Çünkü Taberi kendisi de diyor ki ben doğru eğri olup olmadığına bakmadan topladım. Benim vazifem toplamaktı diyor. Ne demek bu? Ben senin önüne malzemeyi getirdim. Kaliteli kalitesiz sen ayıracaksın. Daha doğrusu niyeti varmış toparlamaya. Yani hele bir toplayayım bu bilgileri, Kur'an kaybolmasın. Toplayayım, sonra da oturur, bu sahihtir, bu zayıftır derim diye düşünmüş. Ömrü yetmemiş, kendi söylüyor böyle hatıratında. Dolayısıyla çıkıp da Taberi'de gördüğüme göre bu hüküm böyleymiş deyip güldürürsün kendine. Taberi'de herkes her şeyi görüyor çünkü. Taberi kütüphane demek, 30 cilttir. 30 ciltlik büyük bir tefsirdir. Taberi'de gördüm olmaz. Taberi'de gördüğüm sahih bilgiye göre demen lazım. O sahihliği, zayıflığı da kendisinden sonraki alimler ayarlamışlar. Yani Taberi'nin, Camiül Beyanı'nın özelliği arkadaşlar, her ne varsa Kur'an'la alakalı toplamış olmaktır. Bunun için mesela bir ayeti okursun, febeyyi âlâ rabbikümâ tükezzibân okursun, bununla ilgili şu diye 7-8 tane görüş anlatır sana. Filanca böyle dedi, İbn Abbas böyle dedi, İbn Ömer böyle dedi, Abdullah böyle dedi, anlatır. Sen uğraştır ondan sonra hangisi bunların asas doğruydu diye. Vazifesi o değilse, kütüphane, adamın vazifesi ümmeti Muhammed'in tefsir servetini bir yere toplamak. Fazla bile yapmış, Allah ona rahmet eylesin, yeter. Herkes o kadar hizmet etseymiş ne ala. İkinci büyük tefsir arkadaşlar, Tefsirul Kur'anil Azim isimli İbn Kesir'in tefsiridir. İbn Kesir arkadaşlar İbn Teymiye'nin talebesi. Bu demek ki 8. asrın alimi, Şafii ulemasındandır. İbn Kesir'in bu tefsiri deyim yerinde ise tefsirlerin sultanıdır. Ana özelliği Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmektir. Muhteşem bir tefsirdir. 7 ciltlik, 8 ciltlik, 4 ciltlik, 1 ciltlik, 10 ciltlik, belki 20 çeşit baskısını gördüm ben. Ve Arap ülkelerinde hafif böyle Kur'an'la meşgul olanlar tefsiri İbn-i Kesir'i okudum demeye utanırlar. Zaten Müslüman olmak için okumak lazım bunu. O şekilde yaygındır. Hutbelerde mesela sayfalar dolusu bundan alıntı yapılır. İbn-i Kesir, takva, zahid, İbn-i Teymiye'nin etkisinde kalarak sünnet düşkünü, böyle tavizsiz, ashab-ı kirama söz kondurmayan bir adam olduğu için Allah da ona bereket vermiş. Yani İbn-i Kesir tefsiri diye meşhurdur. Asas adı Tefsirul Kur'an-ı Azim. İbn-i Kesir yazar. O tefsiri sayesinde de İbn-i Kesir karalama yapsa bir yerde kıymetli, onu hemen insanlar alırlar. İbn-i Kesir'in karalamaları, İbn-i Kesir'in kalem tıraşları mesela meşhur olur hemen o. Neden? Çünkü tefsiri çok bereketli. Dediğim gibi sene bir yayın evi İbn-i Kesir basıyorsa her sene 5-6 defa basar onu zaten. İnsanlar yani telefonum eskidi değiştireyim diyorlar ya. İbn-i Kesir okuyor eskidi bir daha İbn-i Kesir alayım diye böyle her iyi bir alimin kütüphanesinde 2-3 tane İbn-i Kesir olur. Birini çantasında tutar, birini. Bunun adı bereket arkadaşlar. İlim filan değil. Böyle ilim olmaz. Böyle ilim olmaz. Bunun adı bereket. Kim Allah'a kendini verdiyse Allah da kullarını ona yönlendirdi. İbn-i Kesir'in cihat ruhu da var tabii. Şöyle sadece kütüphanede yazı yazan bir adam değil. Onun için maalesef utanarak söylüyorum. Piyasada Türkçe İbn-i Kesir diye bir tefsir vardır. Biz talebeyken yazılmıştı o. Çok uzundur. Ben İbn-i Kesir'in aslını görmüştüm. Bende 4 ciltliği vardı. Baktım o 20 cilt falan. 4 ciltten 20 cilt nasıl oluyor merak ettim. Sonra bir bakarım ki adını kullanmışlar, bütün tefsirleri toplamışlar. İbn-i Kesir'le alakalı. Piyasada var hala İbn-i Kesir tefsiri diye. Adı İbn-i Kesir tefsiri, içinde İbn-i Kesir'den alıntılar var sadece. Yani bu tabii İbn-i Kesir'in adından kaynaklanıyor. Meşhur oldun mu, mafyada kullanıyor seni. Yazar çizgi, kanunen de kullanılıyorsun. Begavi isimli Şafii ulemasından birisi var. Me'alim-i Tenzil diye bir tefsiri var. Pek yaygın değil piyasada. Usulü fıkıhçı Şankıti diye birisi var. Moritanyalı bu. Moritanyalılarda müthiş bir ilim düşkünlüğü var. Hala öyledirler. Çok iyi Maliki mezhebini bilirler. Hadise düşkündürler, tefsire düşkündürler. Fakir sefalet içerisinde ama Medine'de genelde onlar ders okuturlar. Bu Edva'ul Beyan Muhammed Şankıti isimli bir zatın tefsiridir. Usulü fıkıh açısından çok değerli notları var. Ama Türkçesi zannediyorum yok. Şevkani isimli meşhur Yemenli zatın Fethül Kadir isimli bir tefsiri var. O da çok meşhurdur. Herhalde mezhebinden dolayı bizim ülkemizde pek tutulmuyor. Celaleyn isimli meşhur bir tefsir var. Suyuti'nin hocası Celaleddin el-Mahalli ile beraber o İsra suresine kadar yazmış. Suyuti de İsra suresinden sonra zannediyorum gerisini yazmış. Bir ciltlik bir tefsirdir. Sanki talebenin karnesi gibi o medreselerde. Yani bir cilttir bütünü. Musaf'ın kenarlarında böyle haşiye gibi yazılır. Ama talebeye önce Celaleyn okutturulur. Celaleyn bir tür meal gibi bir tefsirdir. Şimdi tabii eskiye hürmet kalmadığı için Celaleyn'e ne gerek var diye insanlar hayatında sabah namazına camiye gitmemiş adamların yazdığı mealden okuyorlar şimdi. Daha bereketli. Durrul Mensur, Durrul Mensur isimli bir tefsir var. Bu da Suyuti'nindir. Bu da 10 ciltlik bir tefsirdir. Durrul Mensur bir ayet hakkında gelen rivayetleri, hadisleri toplar sadece. Çünkü tefsirler iki türlü. Bir rivayet tefsirleri var, bir dirayet tefsirleri var. Bu rivayet tefsiridir. Yani sadece o konudaki hadisleri toplar. İbn-i Kesir hem rivayet hem dirayet tefsiridir. Nesefi'nin Medarikü't Tenzil diye bir tefsiri vardır. Bu Osmanlı medreselerinin baş kitabı, sözlük gibi kullanılmış Osmanlı medreselerinde. Nesefi diye bir hem akidede hem tefsirde Nesefi meşhurdur Osmanlı medreselerinde. Belki Arap aleminde o kadar meşhur değildir diye geçiyor içimden. Bir bilgim de yok. Şimdi Türkçe'ye de tercüme edildi. Ruhul Meani diye Alusi isimli Osmanlı dönemine ait yine Ruhul Meani lügat bakımından Arap değil Alusi. Arap kökenli değil ama buna rağmen tefsiri çok muteberdir. Arap aleminde çok meşhurdur. Arap aleminde. Biz de böyle ulemanın elinde tuttuğunu görmedim. Teysirü'l-Kerim-i-Rahman isimli Necid bölgesinde yaşamış Sadi diye birisi var. Kısa bir tefsir fakat çok muhteşem. Arapça bakımından. İbnül Cevzi'nin Zâdül Mesir isimli bir tefsiri var. O da çok güzeldir. Kurtubi'nin El-Câmi li-Ahkâmi'l-Kur'an isimli tefsiri biraz önce söylediğim gibi ahkam tefsirlerini yani Kur'an'ın fıkha bakan boyutu, fıkha destek olan boyutu bir tane. Yani Kurtubi'nin bir eşi benzeri yok o konuda. Kim Kur'an'ın hükümleriyle ilgili bir şey yazacaksa Kurtubi'ye dönmek zorunda yoksa eksik kalır. Cessas denen Hanefi alimin Ahkamül Kur'an isimli tefsiri meşhurdur. Bunlar Ahkamül Kur'an olursa Kur'an'ın tamamı yoktur orada. Yusuf Aleyhisselam kıssasını bulamazsın. Orada sadece fıkıh için gerekli olan vardır. İbnül Arabi'nin Ahkamül Kur'an isimli vardır. Bir İbn Arabi var Avrupalı. Bir de İbnül Arabi var. İbnül Arabi Maliki fukahasındandır. Ahkamül Kur'an isimli tefsiri var, meşhurdur. Et-Tahrir ve Tenvir isimli Kuzey Afrika'da İbn Aşur isimli zatın yazdığı bir tefsir var. 30 cilttir. Yani usulü fıkıh açısından bu geçtiğimiz asırda yazılmış çok değerli bir tefsir. Türkçe'ye tercüme ediliyor diye duydum ama görmedim, etmedim. Sabuni, Muhammed Ali Sabuni isimli Suriyeli bir zat var. El an yaşıyor, Yalova'da oturuyor. Onun Safvetü't Tefasir isimli bir tefsiri var. Gerçekten saf ve özet demek, öz demek. Tefsirlerin özü diye bir isim. Gerçekten çok güzel. 90'lı yıllarda filan medreselerde Türkiye'de okutuluyordu. Şimdi bilmiyorum yani Safvetü't Tefasir tercüme de edildi o. Türkçe'de tercüme edildi. İşte Envarü't Tenzil Beyzavi'nin, Lübabü't Tevil Hazi'nin tefsiri var. Fî Zilâlil Kur'an Seyyid Kutub'un tefsirinin adıdır. Türkçe'de de meşhur. Arap aleminde de çok satılıyor. Ama arkadaşlar Seyyid Kutub Kur'an tefsir edecek bir alim değildir. Kur'an'ın etrafında yazılmış makaleleridir, düşünceleridir. Ben onu tefsir falan görmüyorum. O bu enerji içecekleri var ya, öyle bir içecektir. Yani onu yiyip enerjini kapıp yoluna devam edeceksin. Böyle ilim kitabı değil. Ruhul Beyan, İsmail Hakkı Bursevi'nin yazdığı, yani Türk ulemasından bu ama tasavvuf kökenli bir tefsirdir. Dolayısıyla kafanı karıştırmak için faydalı bir kitap. Eğer tasavvuf senin kafanı karıştırıyorsa kafa karıştırıcı bir kitaptır bu. Tasavvuftan medet umuyorsan, bereket umuyorsan bu kitap bir numaralı tasavvuf tefsirlerindendir. Et-Tefsirul Münir Suriyeli Vehbe Züheyli isimli zatın tefsiridir. Yani bana göre bu asırda yazılmış en kapsamlı, derli, toplu tefsirlerden bir tanesi de hatta bir numaralı tefsir de olabilir. Derli topludur. Her cüzü bir cilt şeklinde tasarlanmış. Lakin arkadaşlar, Kur'an Allah'ın kitabıdır. Vehbe Züheyli Allah'ın kuludur sadece. Onun kadar Kur'an olmaz. Hiç kimse Kur'an'ı kuşatacak, tercüme edecek, tefsir edecek kamil noktaya gelemez. Herkesten de istifade etmek mümkündür. Dolayısıyla Kur'an'ı filancanın yazdığı tefsirden ben anlayacağım diye kendisini bir odaya kapatan sadece bir bölümünden istifade eder Kur'an'ı. Kendisini kilitlemiş olur. Evet, hep her tefsiri okuyacak vaktimiz, takatimiz de yok. Lakin bunu bilmek lazım. Mümkünse iki tefsir, üç tefsir okunabilir. Mesela Fî Zilâlil Kur'an'ı enerji kaynağı olarak, hareket kaynağı olarak heyecan vermek için okumak lazım. Ahkâmül Kur'an'dan ilim öğrenmek için okumak lazım. Vehbe Züheyli'den genel bir kültür, Kur'an kültürü almak için okumak lazım. Lakin arkadaşlar, Ahkamül Kur'an'da gördüğüm filan hadis dediğin zaman gülünç bir iş yaparsın. Tefsir hadis kaynağı değildir. Yani ben bakkaldan araba lastiği aldım demek gibi olur bu. Bakkalda araba lastiği olur mu ya? Olur, bakkal arabasının lastiğini sokaktan çalmasınlar diye dükkanına koymuştur, öyle olur. Araba lastiğini lastikçiden alırsan garantili satış olur. Bakkaldan araba lastiği olmaz. Yani böyle çok açık bir benzetme yapmış olayım diye bunu söyledim. Tefsirler, müfessirlerin düşüncelerini, Kur'an'dan anladıklarını anlatırlar. Hadis kaynağı değildirler. Hatta ve hatta fıkıh kaynağı da değildirler. Ahkamül Kur'an olursa, yani Kurtubi'nin Cessas'ı, İbnül Arabi'nin olursa fıkıh kaynağıdır aynı zamanda. Yoksa çıkıp bana Beyza abide gördüğüme göre filan şey caizmiş diyemez. Allah'tan Beyza abi fakihtir, hiç olmasın yani ondan fakirliğinden istifade edilir. İbn Kesir'den fıkıh hükmü çıkarılmaz. İbn Kesir kendisi de hadis ilminde uzman biri olduğu halde tefsirinde zayıf rivayetler var. Mevzu bile var. Suyuti'nin Celaleyn'inden Durrul Mensur'undan bana kaynak gösteremez. Mesela Durrul Mensur bundan 6 asır önce yazılmış. İşte 5,5 asır önce yazılmış. Suyuti gibi bir alemin kitabıdır. Orada rivayet edildiğine göre diye başlayamazsın. Çünkü tefsir kitabı hadis kitabı değildir. Tarih kitabı da değildir. Ne kitabıdır peki? Tefsir. Tefsir ne işe yarıyor? Ufkumu Kur'an'a doğru yönlendirmeye yarıyor. Kur'an'dan hüküm çıkaracağım. Ebu Hanife'nin dizinin dibine çökeceksin. Çaren yok. O nereden öğrendi? O da kafasındaki tefsirden öğrendi. Ben ne zaman öyle öğreneceğim? Kaç gece uykusuz kaldığına bakıp zamanı sen tespit edeceksin. Ebu Hanife'ye rahmetullahi aleyh sormuşlar bir gün. Yani nerede, nasıl anlatıldığını bilmiyorum bunun da. Bu ilme nasıl ulaştın demişler. Bir alime bu soru sorulmaz aslında. Menkıbe kitaplarında geçiyor ama alime. Çünkü alime bu ilme nasıl ulaştın dendiğinde işte hep iyi çalıştık demesi gerekir. Ebu Hanife gibi bir adam kendini alim görmez ki zaten. Talebe görür kendine. Ama sormuşlar da cevap vermiş diyerek ben de cevap veriyorum. Karga gibi uyudum. Kedi gibi eteklerde süründüm demiş. Köpek gibi sadakat gösterdim demiş. Üç hayvana benzetmiş kendini. Karga gibi uyudum. Çünkü karga otele gidip 12 numaralı odada uyumuyor değil mi? Nerede uyuyor karga? Dalda uyuyor. Yandaki yaprak sallanınca uyanıyor hayvancağız. Karga vahşi bir huzur, canavar hayvan olduğu için rahat uyuyamaz hiçbir zaman. Yani hiçbir zaman derin bir uyku uyuyamadım demiş. Kedi gibi eteklerde süründüm. Kedi bir dilim süt veya ekmek neyse onun için sahibinin ayağının dibinde miyav bir tekme vurur, miyav bir tekme vurur o tarafa atar. Tekme yedikçe o sahibinin dibine gelir. Yani hocaların ayaklarının dibinde süründüm. Köpek gibi sadık oldum, hocama hıyanet etmedim demiş. Yani ne kadar ciddi bir haber bilmiyorum ama menkıbe işte. Ama mantığı bizim için doğru arkadaşlar. Köpeğin sadakati olacak sende. Kedi gibi eteklerde sürünmeyi bileceksin. Karga gibi uykusuz kalacaksın. O zaman ilim sana gelir. Tefsir sana gelir. Hadis Allah'ın izniyle sana gelir. Beyefendi vakit buldukça internetten açacak kitabı okuyacak. Okuyacaksa da kitabı internetten okuyacak üstelik. Sen çok beklersin öyle. Mehdi gelir de ilim sana gelmez. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.